Ayrım 46. Tanrı'nın Yumruğu, Frederick Forsyth. Sayfa 428. Martin saat 3:30'da bunun bir kaya olmadığını anladı. Küçük kayalar tarafından yerinde tutulan gri bir brandaydı ve teller aşağıdaki mağaraya doğru çekildiğinde bir yana kayacaktı. Dikkatle bakınca brandanın altında 1 metre çapında bir daire seçer gibi oldu. O zaman da Babil topunun namlusunun arkasındaki kraterin 200 metre berisinden uzanmakta olduğu son 1 metresini görmekte olduğunu anladı. Top güney-güneydoğu yönünde 750 kilometre ötedeki Dahran'a doğru yönelikti. Arkasındaki adamlara menzil ölçer diye mırıldandı. Dürbünü verip öteki aleti aldı. Bu bir teleskopu andırıyordu. Riyad'da öğrettikleri gibi gözüne yerleştirince dağı ve topu büyütülmeden oldukları gibi gördü. Teleskopun prizmasındaki sivri uçları içeriye dönük 4V vardı. Kenardaki düğmeyi yavaş yavaş çevirip brandanın tam ortasında birleştirdi. Sonra aleti gözünden çekip düğmedeki rakamlara baktı. 1080 metre. Pusula dedi. Menzil ölçeri geri uzatıp pusulayı aldı. Bu yeni bir tipti. Gözüne tutup brandayı gördüğü anda düğmeye basması yeterliydi. Sonra onun da göstergesine baktı. 348 derece 10 dakika 18 saniye. Satna koordinat bulucu da kendi yerine 15 metreye 15 metre bir kare içinde vermişti. Martin o daracık yerde uydu antenini dikti ve Riyad'a bulduğu 3 rakamı bildirdi. Riyad gerisine hesaplar ve pilotlarına koordinatları verirdi. Martin yerini Stephenson'a bırakıp daracık kaya aralığında uyumaya çekildi. Saat 8:30'da ortalık iyice karardığında uyandı. Kızılötesi hedef belirleyicisini denedi. Bu tabanca gibi kabzası olan büyük bir feneri andırıyorsa da arkasında göz dayayacak bir yeri vardı. Martin aleti pile bağladı, kaleye hedefledi ve baktı. Dağın tümü sanki yeşil bir mehtapla aydınlanıyor gibiydi. Martin görüntü büyütecinin namlusunu Babil topunu gizleyen brandaya çevirip tetiğe bastı. Vadinin öte yanına gözle görünmeyen bir kızılötesi ışın girdi ve brandanın üzerinde kırmızı bir nokta belirdi. Martin tatmin olmuştu. Feneri söndürdü, kamuflaj ağının altına döndü. 4 Kartal saat 22:45'te El Harz'dan kalkıp bir anda 7000 metreye çıktılar. Mürettebatın 3'ü için bu rutin bir Irak hava üssünü bombalamaydı. Her kartalda 2 tane 1000 kiloluk lazer güdümlü bomba ve kendilerini savunmak için havadan havaya füzeler vardı. Irak sınırının hemen güneyinde havada yakıt ikmali yaptıktan sonra Irak içlerine doğru yollarına devam ettiler. Her zaman olduğu gibi konuşmadan ve ışık yakmadan uçuyorlar, her biri diğer üçünü radarında görüyordu. Hava açıktı ve körfez üzerindeki AVAX ortalık sakin işaretini vermişti. Yani havada herhangi bir Irak uçağı yoktu. Doğu Tikrit'e doğru 45 derecelik dönüşü yapacakları sırada diğer 3 uçak Don Walker'ın Blue Jay filosu, liderin motor sorunu var ben üsse dönüyorum. Blue Jay 3 komuta sende dediğini duydular. O gece Blue Jay 3 diğer 2 uçaklık grubun lideri Bull Baker'dı. Bu noktadan sonra her şey aksi gitmeye başladı. Walker'ın arkadan gelen uçağı Randy Roberts liderine yaklaştı ama motorunda gözle görülür bir arıza göremedi. Ancak Blue Jay lideri güç ve irtifa kaybediyordu. Eğer o üsse dönecekse, arıza önemsiz değilse kendisi de onunla dönmek zorundaydı. Düşman toprakları üzerinde arıza da küçük olmazdı. Emri tekrarla dedi Baker. Walker Blue Jay 2, Blue Jay 3'ün yanına dön, tekrar ediyorum yanına dön, bu bir emirdir. Doğu Tikrit'e doğru yola devam edin dedi. Roberts şaşırmıştı ama emre uyup yükselerek filoya katıldı. Komutanları göl üzerinde irtifa kaybediyordu, onu radarlarında görüyorlardı. aynı anda onun yapılmayacak bir şeyi yaptığını fark ettiler. Her nedense belki de motor sorununun yarattığı karışıklık nedeniyle liderleri şifreli değil, açık konuşmuştu. Daha da şaşırtıcı olan hedeflerini belirtmiş olmasıydı. Körfez üzerinde AVAX'ın konsolu başında oturan çavuş hemen görev kontrolörünü aradı. ''Bir sorun var efendim. Blue Jay liderin motor sorunu var. Üsse dönmek istiyor.'' Görev komutanı anlaşıldı dedi. ''Pek çok uçakta pilot kaptandır ve komuta ondadır. AVAX'ta pilot uçağın güvenliğinden sorumluysa da havada emir verme sorumluluğuna görev komutanı sahiptir.'' Çavuş itiraz etti. ''Ama efendim, Blue Jay lideri açık konuştu. Görev hedefini belirtti. Hepsini geri çağırayım mı?'' Hayır, görev devam edecek. Çavuş şaşkın bir halde önündeki ekranlara döndü. Bu çılgınlıktı. Iraklılar telsiz konuşmalarını duymuşlarsa Doğu Tikrit'teki savunmaları tam alarma geçecekti. O sırada yine Walker'ın sesini duydu. Blue Jay lider, imdat, imdat. Her iki motor da arızalandı. Atlıyorum. Hala açık konuşuyordu. Iraklılar eğer dinliyorlarsa her şeyi duymuşlardı. Çavuş haklıydı, mesajlar duyulmuştu. Doğu Tikrit'te topçular Triple A ve ısı yönelimli füzelerinin brandalarını çıkarmışlar, uçak seslerini bekliyorlardı. Diğer birliklere de düşen iki pilotu aramaları için göl bölgesine gitmeleri emredildi. ''Efendim, Blue Jay lideri düştü, diğerlerini üsse geri çağırmamız gerek.'' ''Anlaşıldı. Hayır.'' dedi. Görev kontrolörü saatine baktı. Aldığı emirler kesindi. Nedenini bilmiyordu ama itaat edecekti. Blue Jay filosu o sırada hedefe 9 dakika uzaklıktaydı ve bir karşılama komitesi uçakları beklemekteydi. Üç pilot taş gibi bir sessizlik içinde uçuyorlardı. AVAX'ta çavuş Blue Jay liderini hala radarında gölün üstünde görmekteydi. Kartal terk edilmişti ve her an göle düşecekti. Görev komutanı 4 dakika sonra fikir değiştirmişti. AVAX'tan Blue Jay filosuna üsse dönün. Tekrar ediyorum, üsse dönün. Üç kartal rotalarını değiştirdiler ve üstlerine doğru uçmaya başladılar. Radardan yoksun olan Doğu Tikrit'teki Iraklı topçular boşu boşuna bir saat daha beklediler. Cebel El Hamri'nin güney eteklerinde başka bir Irak dinleme istasyonu da uçaklar arasındaki konuşmayı dinlemişti. Görevli muhabere albayının görevi Doğu Tikrit'i ya da diğer bir hava üssünü yaklaşan düşman uçakları konusunda uyarmak değildi. Onun tek işi Cebel'e herhangi bir uçağın girmesini önlemekti. Blue Jay filosu göl üzerine vardığında sarı alarma geçmişlerdi. Gölden hava üssüne uçuş sırasında kartallar dağların güney eteklerinden geçeceklerdi. İçlerinden birinin düştüğünü duyunca çok sevinmişti. Diğer üçü de görevlerini bırakıp güneye döndüklerinde rahat bir soluk aldı ve alarm durumunu kaldırdı. Don Walker 30 metre kalıncaya kadar göl üzerinde alçalmış ve imdat çağrısını tekrarlamıştı. Es-Sadiye sularını süpürürcesine geçerken yeni koordinatlarının düğmesine bastı ve rotasını Cebel'e çevirdi. Aynı zamanda Lantern durumuna geçmişti. Gece alçak irtifa seyir ve hedef belirleme olan Lantern sayesinde oturduğu yerden önünü kanatları altındaki kızılötesi ışınla açıkça görebiliyordu. Kara deliğin sağladığı keşif fotoğraflarıyla dağlar arasında ufuk çizgisini aşmayacak bir rota belirlemişti. Walker imdat çağrısını yaptığında Mike Martin'in telsizi daha önce üzerinde anlaştıkları sinyalleri vermişti. Martin vadiye uzanan kayanın üstüne çıkmış, kızılötesi hedef belirleme tabancasını 1 kilometre ötedeki brandanın tam ortasına nişanlamış ve kırmızı noktayı tam o noktada sabitleştirmişti. Telsizdeki sinyaller bomba bırakmaya 7 dakika demekti ve Martin o andan sonra kırmızı noktayı 1 santim bile oynatmayacaktı. ''Tam zamanıydı.'' diye söylendi Eastman. ''Dondum artık.'' ''Çok kalmadı.'' dedi. ''Son eşyasını da Bergen torbasına dolduran Stephenson. Ondan sonra gönlünce koşacaksın beni.'' Torbaya girmemiş bir tek telsiz kalmıştı. Kartal'ın arka koltuğunda seyir subayı pilotunun gördüğü bilgileri görüyordu. Fırlatmaya 4 dakika, 3,5, 3. Kartal dağlar arasından hedefine uçarken göstergenin ibresi geriye doğru dönmekteydi. Uçak Martin ile adamlarının atladıkları yerde hafifçe alçaldı ve onların yükleri altında 2 günde aldıkları yolu 1-2 saniyede geçiverdi. 90 saniye. SAS elemanları Kartal'ın güneyden gelen kulak tırmalayıcı gürültüsünü duydular. Uçak ibre sıfırı gösterdiği anda hedefin 3 mil güneyinde belirdi. Karanlıkta torpil biçimli iki bomba kanatların altındaki yuvalarından fırladılar. 3 sahte köydeki Cumhuriyet muhafızları aniden başları üzerinde beliren jet motoru gürültüsüyle yataklarından fırlayıp silah başına koşmuşlardı. Büyük ahırların çatıları birkaç saniye sonra hidrolik krikolarla yana kaydılar, altlarındaki roketler göründü. İki bomba yer çekimini hissederek düşmeye başlamışlardı. Burunlarında kendilerini yöneten kızıl ötesi ışık arayıcılar hedefin tam ortasındaki kızıl noktaya yöneldiler. Dağlar motor gürültüsüyle titrerken Martin elindeki fenerin ışığını Babil topunun üzerinden bir an bile ayırmamıştı. Martin bombaları görmedi bile. Bir an özel gözlüğüyle yeşil bir dağ görürken, bir an sonra gece kan kırmızı bir güne dönünce elleriyle gözlerini kapattı. İki bomba aynı anda dağın içindeki albayın kendi fırlatma düğmesine basmasına 3 saniye kala patladı. Albayın parmağı düğmeye kadar erişemedi. Martin kalenin üst kısmının olduğu gibi alev aldığını gördü. Kızıl ışıkla yaralı bir hayvanı andıran uzun namlunun kıvrılıp büküldüğünü, sonra da parçalanıp altındaki kratere düştüğünü gördü. Martin hemen Riyad'a durumu haber vererek sinyali gönderdi. Don Walker bombayı attıktan sonra 135 derece dönerek güneye doğru en kestirme yola girmeye çalışmıştı. Ancak düz arazide olmadığı, çevresi dağlarla sarılı olduğu için hız kesip yükselmek zorundaydı. En isabetli atışı yapan kaleden en uzakta olan köy oldu. Walker bir an onların üzerinden geçip güneye doğrulmuştu ki iki roket fırlatıldı. Bunlar Rus samları değil, Iraklıların elindeki en iyi roketler olan Fransız-Alman yapısı Roland'lardı. Birincisi alçak geldi, tepeyi aşamadı ve çarptı. İkincisi tepeyi ancak aşıp uçağı bir sonraki vadide yakaladı. Roket çarparken Walker müthiş bir sarsıntı hissetti, sancak motoru paramparça oldu. Kartal ardında bir kuyruk bırakarak düşmeye başladı. ''Atla, atla!'' İki koltuk otomatik olarak fırlatıldı, başları üstündeki plastik kubbe kendiliğinden parçalandı ve karanlık gökyüzüne doğru uçtular. Sensörleri çok alçakta olduklarını hissettiğinden pilotları paraşütlerinin açılıp da maden parçalarından zarar görmemesi için koltuklara bağlayan kayışları da kopartmışlardı. Walker daha önce uçaktan atlamış değildi. Girdiği şokun etkisiyle bir süre ne yapacağını bilemedi. Neyse ki paraşüt üreticileri onu da düşünmüşlerdi. Ağır madeni koltuk altından ayrılıp düşerken paraşüt kendiliğinden ayrıldı. Walker kendini zifiri karanlıkta göremediği bir vadinin üzerinde buldu. Aslında alçaktan uçmakta olduğu için düşüşü uzun sürmedi. Birkaç saniye sonra hızla yere çarptı, yuvarlandı, aceleyle paraşütü çıkaran kayışa asıldı. Paraşüt rüzgarda vadiye doğru uçarken ayağı fırlayıp ''Tim, Tim, iyi misin?'' diye seslendi. Her iki paraşütçü de aynı vadiye düşmüşlerdi, hedeflerinin güneyindeki ikinci vadiye. Kuzeye doğru baktığında gökyüzünde bir kızıllık görebiliyordu. Walker 3 dakika sonra bir şeye çarpıp dizini vurdu. Önce bir kaya sandıysa da loş ışıkla bunun pilot koltuklarından biri olduğunu gördü. Kendisininki belki ya da Tim'inki, aramaya devam etti. Walker çok geçmeden seyir subayını buldu. Genç adam uçaktan fırlamıştı. Ancak roketin bir parçası kendisini koltuktan kurtaracak olan mekanizmayı bozmuştu. Pilot paraşütü hala altında olduğu halde koltuğuyla dağa çakılmıştı. Çarpmanın şiddetiyle koltuktan kurtulmuştu ama hiçbir insan vücudu o şiddete dayanamazdı. Tim Nathanson kırık kol ve bacaklarla bir kenarda yatıyordu. Walker arkadaşının yüzündeki parçalanmış maskeyi çıkardı, künyelerini boynundan aldı. Sonra arkasına bakmadan koştu, koştu, sonunda kayalar arasında bir yarık bulup dinlenmek için içine girdi. Kaledeki patlamadan 2 dakika sonra Martin Riyad'la bağlantı kurmuştu. ''Barrabas, tekrar ediyorum, Barrabas!'' diye şifresini gönderdi. 3 saslı bundan sonra telsizi topladılar, torbalarını sırtlanıp hızla oradan uzaklaştılar. Az sonra orası devriyelerle kaynardı. Iraklılar bombardımanın nasıl bu kadar isabetli olduğunu akıl erdiremeyeceklerse de düşen uçağın pilotunu aramaya çıkarlardı. Mike Martin ile arkadaşları 20 dakika sonra silah sistemleri subayının cesedini buldular. Yapabilecekleri bir şey olmadığından yollarına devam ettiler. 10 dakika sonra arkalarından silah sesleri duymaya başlamışlardı. Sesler bir süre devam etti. El Ubeydliler de cesedi bulmuşlar ve öfkeden silahlarını üzerine boşaltmışlardı. SAS elemanları yollarına devam ettiler. Don Walker, çavuş Stephenson'un bıçağını boğazında hissettiği anda başını kaldırıp adama baktı. Karşısındaki uzun boylu ve zayıftı. Üzerinde Irak Cumhuriyet Muhafızları Dağ Tümeni Yüzbaşısı üniforması vardı, adam konuştu. ''Çaya gelmek için çok kötü bir saat seçtim dostum, haydi gidelim mi?'' General Norman Schwarzkopf o gece Suudi Savunma Bakanlığı binasının 4. katındaki odasında tek başına oturuyordu. Son 7 aydır ya planlamacı ve kurmaylarıyla Bodrum'da çalıştığından ya da birlikleri ziyarete gittiğinden orada çok az bulunmuştu. Ancak o da geniş ve rahattı ve yalnız kalmak istediğinde oraya giderdi. O gece kendisini Washington'a bağlayan kırmızı telefonun bulunduğu masası başında oturuyordu. 24 Şubat sabahı saat 1'e 10 kala diğer telefon çaldı. ''General Schwarzkopf!'' konuşan bir İngilizdi. ''Evet, benim. Size bir mesajım var efendim.'' ''Söyle bakalım.'' ''Şu kadar efendim. Barrabas. Efendim. Barrabas.'' ''Teşekkür ederim.'' diye başkomutan telefonu kapattı. O gün sabah 4'te kara harekatı başladı. 23. bölüm. 3 adam gece boyunca hiç duraklamadan yürüdüler. Kendini formda sanan Walker sırtında hiç yük olmamasına rağmen soluksuz kalmıştı. Kimi zaman bir adım bile daha atacak gücü kalmamış olarak dizleri üstüne çöküp kalıyordu. Ölüm bile kaslarındaki bu sonsuz ağrıya tercih edilirdi. Ancak o zamanlarda çelik gibi 2 el kendisini koltuk altlarından kaldırıyor ve çavuş Stephenson'un Londralı aksanını duyuyordu. ''Hayda ahbap, az kaldı işte, şu tepeyi görüyor musun? Onun ardında dinleneceğiz.'' Ama dinlenemediler. Cumhuriyet muhafızlarının araçlarından oluşan bir perdeyle karşılaşacaklarını tahmin ettiği Cebel El Hamri'nin güney eteklerine götüreceği yerde Mike Martin grubunu İran sınırına doğru yükselen tepelere doğru yöneltti. Bu El Ubeydi dağlı devriyelerini arkalarından gelmeye zorlayan bir manevraydı. Martin şafaktan az sonra arkasına baktığında diğerlerinden daha dinç görünen 6 kişilik bir grubun hala tepeye tırmanmakta ve yaklaşmakta olduklarını gördü. Cumhuriyet muhafızları bir sonraki tepeye vardıklarında avlarından birinin sırtı kendilerine dönük olarak yerde oturmuş olduğunu gördüler. Muhafızlar kayaların ardına mevzilenip yabancının sırtına kurşun yağdırdılar. Ceset devrildi, muhafızlar mevzilerinden çıkıp ileri koştular. Cesedin başına Walker'ın miğferi geçirilmiş bir Bergen torbası olduğunu çok geç fark ettiler. 3 susturuculu Heckler ve Koch silahı adamları cesedin çevresinde dururlarken 2'ye biçti. Martin Hanakin kasabası üstünde grubu durdurup Riyad'ı aradı ve sadece 3 SAS elemanının kaldığını, yanlarında bir de Amerikan pilotunun bulunduğunu bildirdi. Mesajın Iraklar tarafından dinlenme olasılığına karşı yerlerini bildirmemişti. Sonra yürüyüşe devam ettiler. Dağların tepesinde sınıra yakın bir yerde yazın sürüler yaylaya çıktıklarında çobanların kullandığı taş bir kulübe buldular ve çevreye nöbetleşe gözcü dikerek kara savaşının 4 gününü orada beklediler. Güneyde müttefik tankları ve hava gücü Irak ordusunu 90 saatlik bir yıldırım savaşında ezerek Kuveyt'e girdi. Kara Savaşı'nın ilk gününde batı yönünden Irak'a tek bir asker girdi. Bu çok iyi Arapça konuştuğu için Sayaret Matkal komandoları arasından seçilmiş bir İsrailliydi. Uzun menzilli yakıt depoları olan ve Ürdün ordusu işaretlerini taşıyan bir helikopter Negev çölü üzerinden geçerek adamı Irak'ın hemen içine Ruveyşeyt kavşağının güneyine indirdi. Helikopter ondan sonra döndü ve kimse tarafından görünmeden Ürdün üzerinden geçip İsrail'e döndü. Martin gibi bunun da çöl lastikli hafif ama sağlam bir motosikleti vardı. Motosiklete eski hurda ve paslı bir görünüm verilmişse de motoru çok üstün durumdaydı ve arka tekerleğin iki yanında yedek yakıt bidonları vardı. Asker doğu yolunu izleyerek güneş batarken Bağdat'a girdi. Amirlerinin kendisinin güvenliği için gösterdikleri kaygı aşırı olmuştu. Elektroniği bile aşan fısıltı gazetesi sayesinde Bağdat halkı ordularının Kuveyt ve Güney Irak'ta ezilmekte olduğunu duymuştu. O ilk günün akşamı Aman bile kışlalarına çekilmiş ve bir daha dışarı çıkmamıştı. Tüm müttefik uçakları savaş bölgesinde gerekli olduğundan bombalanma sona erdiği için Bağdat halkı artık sokaklara dökülmüştü ve Amerikalılarla İngilizlerin gelip Saddam Hüseyin'i devireceklerini açık açık konuşmaktaydılar. Bu sevinç sadece bir hafta sürdü. Sonunda müttefiklerin gelmeyeceği anlaşılınca Amam zorbalığı bir kere daha üzerlerine çöktü. Otobüs terminali asker kaynıyordu. Bunlardan çoğu üniformalarını çölde çıkarıp attıklarından bir don bir gömlek kalmışlardı. Bunlar cephedeki idam mangalarının elinden kurtulmuş kaçaklardı. Şimdi Kalaşnikovlarını köylerine dönecek bir otobüs bileti pahasına satıyorlardı. Hafta başında tanesi 35 dinara giden silahlar 4 gün sonra 17 dinara inmişti. İsrail'i casus kendisine verilen görevi gece tamamladı. Mossad Jericho'ya mesaj gönderilecek 3 yeri biliyordu. Ancak Martin güvenlik nedenleriyle bunlardan ikisini iptal etmişse de 3.'sü hala yürürlükteydi. İsrail'i 3 kutuya da mesaj bıraktı. Uygun yerlere 3 tebeşir işareti yaptı. Sonra motosikletine atlayıp batıya doğru giden mültecilerin arasına karıştı. Sınıra varması 1 gününü almıştı. Burada yoldan çıkıp güneye doğru çöle daldı, Ürdün'e girdi. Sakladığı yön bildirme aletini bulup kullandı. Mesajı Negev üzerinde dolaşan bir İsrail uçağı tarafından alındı. Helikopter dönüp adamı aldı. Komando, o 50 saatte hiç uyumamış ve pek az yemek yemişti. Ama görevini tamamlamış ve sağ salim memleketine dönmüştü. 46. ayrımın sonu. Sayfa 438.